Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özlüer'le birliktesiniz. Sevgili program ortağım Rauf bu hafta bizlerle olamayacak yollarda. Bizse sizinle bir yolculuğa çıkacağız ve dünyadan ve Türkiye'den sosyal fayda dünyasına değen haberleri paylaşacağız. Bugün ilk haberimiz her zamanki gibi iklim değişikliği ile ilgili. İklim değişikliği odaklı çalışmalar yürüten ve temel sürdürülebilirlik olgunluğuna sahip şirketlerin katıldığı EY Sürdürülebilir Değer Çalışması'nın sonuçlarına göre Türkiye'deki şirketler iklim taahhüdü verme konusunda küresel şirketlere göre daha öndeler. Ancak taahhütleri yerine getirme ve aksiyon almada küresel şirketler kadar hızlı değiller. Belki de bunu başka bir kavramla söylersek ya da başka bir terimle ifade edersek, lafımız çok ama işimiz az bu konuda görünen o ki. Ernst & Young'ın çalışması bu. İklim değişikliği odaklı çalışmalar yürütüyor. Ve biraz önce söylediğimiz gibi iklim ve temel sürdürülebilirlik konusunda olgunluğa sahip şirketler katılıyor. 2023 Sürdürülebilir Değer Çalışması'nda dünya ölçeğinde 520 katılımcıyla hazırlanmış bu rapor. İklim değişikliği çalışmaları konusunda ilerlemenin yavaşladığını, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında ortalama %30'dan %20'ye düşüş yaşandığını ve iklim hedeflerine ulaşmak için belirlenen tarih olan 2036'dan 2050'ye bir gecikme söz konusu olduğunu ortaya koydu bu rapor. Bu şu demek aslında büyük bir ivme kazanmış olan iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğini önleme iki çalışma alanında da epey geriye düşmüş durumdayız. Bugünkü haberlerimizde Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu'nun insani gelişmişlik raporuna da bakacağız. Orada da aynı şeyi görüyoruz. Her alanda yani küresel amaçların 17 amacın her alanında da müthiş bir geri çekilme söz konusu. Hep birlikte toparlanıp tekrar atağa geçmemiz gerekecek. Şu anki haberimiz sadece iş dünyasına yönelik, iş dünyasının bu alandaki adımlarına yönelik ama ardı ardına başka haberlerimiz de olacak. Araştırmaya katılan şirketlerin %90'ının kamuya açık iklim değişikliği taahhütü bulunuyormuş. Şirketler emisyonlarını ortalama olarak %34 azaltmayı planlıyor. Ancak şimdiye kadar sadece %23 azaltıldığını belirtiyorlarmış. Dünyanın 1,5 derece emisyon azaltım hedefini yakalayabilmesi için 2030 yılına kadar %45'lik azaltıma ihtiyaç duyulduğunu da söylemiş rapor. Bu arada hemen hatırlatalım. Birkaç hafta önce 1,5 derecelik rakamı geçtik. Bu artık henüz şu anki ilerlememizle geçerli bir hedef değil. Bakalım önümüzdeki günler bizlere neler getirecekler. İklim değişikliği yatırımları değer sağlıyor bu arada. Raporun bir başka çıktısı da bu. Öne çıkan bir konuydu bu. Alınan aksiyonlar şirketlerin finansal performansını da arttırıyor. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamındaki girişimlerin finansal performansı olumsuz etkileyeceği yani %36 veya yakın vadede piyasada rekabet etme kabiliyetini azaltacağı %20 endişeleri varmış. %56 endişeli iş insanları diyelim iklim değişikliğiyle ilgili. Ancak iklim değişikliği yatırımları birçok boyutta beklenenden daha fazla değer sağlıyor. Yani çok geçerli endişeler değiller. Öte yandan hatırlatalım tabii ki Green Deal yani yeşil mutabakat ve sınırda karbon vergisi gibi uygulamalarla özellikle Avrupa Birliği'ne ihracat yapacak olan şirketlerde bu alanda adımların atılması da zorunlu olacak. Çalışmaya göre dünyanın bu yıl 1,5 derecelik ısınmayı aşma riski söz konusuydu. Tabii ki hemen baskıdan sonra gelen haber açtık. Dış baskılar birçok şirketin sürdürülebilirlik ilerlemesini yavaşlatıyor. Devam eden enflasyon ve tedarik zincirleri üzerindeki önemli baskıyla birlikte mevcut jeopolitik çalkantılar 5 şirketten birinin son 12 ay içinde iklim taahhütlerini revize etmesine yol açan faktörler arasındaymış. Kısacası toplu bir hengame içindeyiz dostlar diyebiliriz belki de. İş dünyasında durum böyle. Bir yurt dışı bir Türkiye gidebiliriz belki. Arada haberler üst üste gelse de hemen bu meseleyle ilgili bir başka haberi sizinle paylaşalım. EcoIQ'ya bağlanıyoruz. Türkiye'nin karbon yakalama, kullanma ve depolama potansiyeli raporuna göre Türkiye 2021 yılında karbon yakalama, kullanma, depolamaya konu olabilecek 254 megaton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımı yapmış. Yani bunları yakalayabilirdik, kullanabilirdik, depolayabilirdik diyelim. Türkiye'de hali hazırda karbon yakalama gerçekleştirilmediği gibi bilinen karbon depolama kapasitesi bu miktar için yetersiz. Bununla birlikte raporda karbon yakalama, kullanma, depolama teknolojilerinin kullanılmasında önceliğin sera gazı salımlarının düşürülmesinde sınırlı teknik alternatiflerin olduğu imalat sanayine verilmesi öneriliyor. Ayrıca kısaltmasını kullanacağım artık izninizle sevgili dinleyenler. KYKD teknolojileri elektrik sektöründe yenilenebilir enerjiye geçişin ertelenmesi gibi Türkiye'nin salım azaltım hedeflerine ulaşmasını geciktirecek kararların gerekçesi olarak da kullanılmamalı diye bir uyarısı var raporun yazarlarının. Çevre ve İklim Derneği yani REK Türkiye kaynağımız Türkiye'nin karbon yakalama, kullanma ve depolama potansiyeli raporunu yayınladı. Çok yeni yayınlanmış bir rapor ve bu rapor içinde bir toplantı düzenledi, lansman toplantısı. Toplantının moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Doktor Tamer Atabarut yaptı. Toplantıya katılan diğer isimlerse raporun araştırma ve yazı ekibinden REK Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Rıfat Ünal Sayman, ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çağlar Sınayuç, E3G Kıdemli Politika Danışmanı Domian Vangeten, Tenmak Enerji ve Teknoloji Politikaları Kıdemli Araştırmacısı Onur Bayram, TÜBİTAK Kıdemli Baş Uzman Araştırmacısı Doktor Doçent Doktor Tahsin Bahar oldu. Bu isimleri arka arkaya saymamızın bir sebebi de kimler yazdı bu raporu, nasıl isimler var arkasındayı görmek için de hep birlikte. Türkiye'nin bildiğiniz gibi bir net sıfır hedefi var açıklanan ve KYKD teknolojileri ya da KYKD teknolojileri bu hedefler için de önem taşıyabilir. Ancak biraz önce söylenen salım azaltım hedeflerinin gerçekleştirilmesine geciktirecek kararları gerekçe olmadıkları sürece diye o uyarıyı da tekrarlayalım. Uluslararası düzeyde 2050 yılında net sıfır salıma ulaşmak için kullanılacak araçlardan biri olarak görülen KYKD ya da KYKD teknolojileri, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda başlıca tartışma konularından biri. Rapor, 2053'te net sıfır olmayı hedefleyen Türkiye açısından bu teknolojileri kapsamlı bir şekilde değerlendirecek önerilerde bulunuyor. Rapora göre bu teknolojiler Türkiye'nin sınırlı potansiyeli ve mali kaynakları göz önünde bulundurulduğunda ancak maliyetlerin düştüğü durumda ve uzun vadede çimento ve demir çelik sektörlerinin sera gazı salımlarının azaltılması için kullanılabilir. Baş aktörlerimiz çimento ve demir çelik sektörleri. Bu teknolojilerin dünyadaki örneklerini de inceliyor rapor. Benzer teknolojilerin Türkiye'de uygulanması ve geliştirilmesine yönelik öneriler sunuyor. Raporun tamamına internet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Tekrarlayalım. Çevre ve İklim Derneği REK'in Türkiye'nin karbon yakalama, kullanma ve depolama potansiyeli raporun uzun adı internet üzerinden arama yaptığınızda bulmanız mümkün. Hazır bahsetmişken iki ayrı rapordan bahsetmiştik. Birincisi biraz önce söylediğimiz ilk raporumuzdu. 2023 Sürdürülebilir Değer Çalışması. Orada pek çok hedefin gerisinde kaldığımızı ve gerileme yaşandığını söylüyorduk. Hemen Türkiye'nin durumunu da gösteren İnsani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın UNDP yeni raporunu yani İnsani Gelişim Raporu her yıl yayınlıyor UNDP bunu. Türkiye'nin 2022 verilerine göre üst üste dördüncü kez çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldığını gösterdi rapor. Ancak öte yandan küresel değerlendirmelere göre en yüksek refah düzeyindeki ülkeler için iyi haberlere işaret ederken kutuplaşma ve eşitsizliğin de etkisiyle daha yoksul ülkelerin daha da geride kaldığını ortaya koydu. Raporun başlığı Çok ilginçti. Breaking the Gridlock, düğümü çözmek diye çevirebiliriz. Jeopolitik gelişmelerin ve an itibariyle durduğumuz kritik noktanın önemine vurgu yapıyordu ve kutuplaşmayı çok önemli bir risk olarak görüyordu rapor. Mart'ın başında açıkladı ikinci haftasının sonuna doğru 2023-24 İnsani Gelişme Raporu. İnsani Gelişme Endeksinde Türkiye 193 ülke arasında 45. sırada yer aldı. Biraz önce söylediğimiz gibi 2022 verilerine göre üst üste dördüncü kez çok yüksek insani gelişme kategorisinde bulundu ülkemiz. Sıralama en yüksek refah düzeyindeki ülkeler için de iyi haberler taşıdı. Ancak gelecek için çok ümitli haberler taşımıyor. Pandemi nedeniyle meydana gelen 2 yıllık gerilemenin ardından küresel ölçekte rekor seviyelere çıktığını endeksin görüyoruz. Ortalamada elde edilen bu başarı ise derinleşen eşitsizlikleri gizliyor. Raporun özellikle vurgu yaptığı noktada buydu. Dünyadaki en yoksul ülkelerin yarısının insani gelişim endeksi performansı pandemi öncesi seviyelerin altında kaldı. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Winton, dünyadaki zengin ülkelerin çoğu gibi Türkiye'de kendini pandeminin etkilerinden güçlü bir şekilde kurtarmayı başardı. Ancak bu cesaret verici ilerleme dünya çapında milyonlarca insanı geride kalma riskiyle tehdit eden, yeniden derinleşen eşitsizliklerin gölgesinde kalıyor dedi. Ülkeler bazında ve toplamında bakmanın yanı sıra ülke içinde de bakmaya gerek var bu durumda. Hemen söyleyelim, her ne kadar ülkemiz dördüncü yıl üst üste en yüksek insani gelişim kategorisinde yer almış olsa da aynı ölçeği ülke içine de uyarlayabiliriz. Türkiye'de de eşitsizliklerin derinleştiği, uçurumların arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Kısacası kimseyi geride bırakmamak hızla daha ulaşılmaz bir hayal olmaya doğru gidiyor diyelim. Bunun en iyi örneklerinden biri de şu: Türkiye'de erkekler daha yüksek insani gelişme seviyelerine sahip. Örneğin farklı açılardan baktığımızda eşitsizliklerin derin olduğunu görüyoruz. Bu rapordaki verilerden bir tanesi, ülkede genel olarak erkekler kadınlara göre daha yüksek insani gelişme seviyelerine sahip. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri hesaba katıldığında Türkiye'nin sırası 166 ülke arasında 66'ya geriliyor. Yani 45 değil, 66. ülke oluyoruz. Ulusal istatistiklere ve 2022'de bildirilen verilere dayanıyor bunlar tabii. 2023'ü ayrıca göreceğiz. Yükselen demokrasi paradoksu diyor rapor. Aynı zamanda buraya da dikkat çekiyor. Küreselleşmeden sıyrılmanın sorumsuz bir yanılsama olduğunu da vurguluyor ve iklim değişikliği gibi sınır ötesi sorunlara çözüm sağlamak amacıyla yeni nesil küresel kamu malları yaratmak için kolektif eylem öneriyor. Oldukça ilginç bir rapor. Yine söyleyelim, raporun orijinaline UNDP Türkiye'nin sitesinden de ulaşabilirsiniz. Hazır Türkiye'den başlamışken acaba biraz da buradan devam etsek mi sevgili dinleyenler? Çünkü ilginç bir haberimiz daha var. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesine değinmiş olduk. Buradan bir dernek haberine atlayalım. Türkiye'de bir ilk oldu ve Bekar Anneler Derneği kuruldu. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, Türkiye'de de tek ebeveynli hanelerin arttığını görüyoruz. Bunun %80'ini de bekar anneler oluşturuyor. Bekar annelerin büyük bir kısmı da boşanmış annelerden oluşuyor, dedi derneğin lansman toplantısında. Biyanet'ten Evrim Kepeney'in haberi bu. Bu arada hemen söyleyelim, sevgili Evrim'in haberlerine pek sık başvuruyoruz. Resmi olarak 18 Mart'ta kuruldu dernek. Kuruluşu ise İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikle deklare edildi. Logosunu ahtapot olarak seçmiş dernekler. Niyetleri kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sunmak, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplum için daha fazla çalışmak diye belirtiliyor. Buradan bir başka habere de atlayacağız. Çoça'nın bir araştırma haberi. Annelerden çocuklara doğru geçiyoruz ama bunun lütfen doğal bir geçiş olduğu sanılmasın diyelim. Bir Biyanet haberi daha. Çoça, yani İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi yeni bir rapor yayınladı. Oldukça da önemli bir rapor. Krizler çağında çocuk olmak, Türkiye'de pandemi sonrasında çocukların iyi olma halini yeniden düşünmek, raporun adı. Bu aynı zamanda bir proje. Türkiye'de refakatsiz çocuk profili hayalet çocuklar. Aslında refakatsiz çocukların ne kadar korunmasız olduğunu da anlatan bir rapor. Raporu aynı zamanda bir sunumla ve lansman toplantısıyla tanıttılar her zamanki gibi. Ve Doktor Mansur Seyitoğlu söz aldı. Refakatsiz çocukların göç deneyimlerinin araştırılması ve sorunlarının incelenmesi İstanbul örneği. Kendi doktora araştırmasının sonuçları zaten bu. İstanbul'da bulunan 12-18 yaş aralığındaki 449 refakatsiz çocukla yaptığı araştırmada çocukların Türkiye'ye göç sürecine ilişkin verileri ortaya çıkarmış Sayın Doktorumuz Mansur Seyitoğlu ve der ki çocukların %10'u Türkiye'ye geldikleri ilk zamanlarda sokakta kaldığını, %8'i göç süreci boyunca şiddete maruz kaldığını, %8,8'i ise akran zorbalığı yaşadığını söylüyor. Çalışmaya katılan refakatsiz çocukların %36'sı Suriye, %29,7'si Afganistan ve %16,8'i ise Mısır'dan geldiğini söylemiş. Çocukların göç kararının oluşumunda tabii ki ailelerin etkili olduğu söyleniyor. Ve çocuk koruma sisteminin bir çocuğu korumaya yetmediğini hem rapor verileri ortaya koyuyor hem de sunumunda Doktor Seyitoğlu iletiyor. Diyor ki Doktor Seyitoğlu, refakatsiz çocukları kimsesiz çocuklar gibi düşünüyoruz ama bu çocukların çoğunluğu göç kararını alırken ailelerinden etkileniyor. Birçoğu göç masraflarını ailelerinin karşıladığını söylüyor. Bazı çocuklarsa göç ettikleri ülkede inşaat, tekstil, sanayi, kağıt toplayıcılığı gibi işlerde çalışarak biriktirdikleri parayla göç parasını ödediklerini ifade ediyor. Bütün bu cümle içinde yer alan kelimelerin birbiriyle çelişmesi ve dehşetengiz resmi vurgulamak isteriz. Diğer kamda özellikle vurgulamak istiyoruz. Bir kez daha söyleyeyim. Bazı çocuklar göç ettikleri ülkede inşaat, tekstil, sanayi, kağıt toplayıcılığı gibi işlerde çalışarak biriktirdikleri parayla göç parasını ödüyorlar. Omelas'ı hatırlamamak mümkün değil diyelim. Rapora dikkat çekmiş olalım. Bu alanda çalışan herkese de şapka çıkarmış olalım. Ve bir başka alana geçelim diyelim. Türkiye ve yurt dışı karışık olacağız demiştik. Hemen o zaman yurt dışından bu kez biraz da umutlu bir haber verelim. Aruba doğa hakkını ve temiz çevre hakkını tanıyan ikinci ülke olma yolunda. Yeşil Gazete'ye bağlandık diğer kamda. Karayip ülkesi Aruba, anayasa değişikliği taslağıyla doğanın haklarını ve canlıların temiz bir çevrede yaşama hakkını tanıyan ikinci ülke olma yolunda ilerliyor. Karayip ülkelerinden biri olan Aruba'nın anayasa değişikliği taslağı, ülkeyi doğanın var olma hakkını tanıyan dünyadaki ikinci ülke haline getirecek. Aruba hükümeti doğanın doğal haklara sahip olduğunu kabul eden ve aynı zamanda temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin bir insan hakkı olduğunu onaylayan iki çevre hakkını anayasasına dahil etmek için harekete geçiyor. Bu adımla birlikte ülkedeki hükümet insanların doğal dünya ile karşılıklı bağımlılığını kabul eden büyüyen çevre hareketiyle uyumlu hale gelmiş olacak. Aruba'nın Doğa Bakanı Ursel Arends bu konuyla ilgili ekosistemlerinin ve biyolojik çeşitliliğinin korunması, muhafazası ve restorasyonu ve yaşam döngülerinin yenilenmesi haklarını tanımayı hedeflediklerini söyledi. Kamuoyu yasa tasarısını incelemek üzere Aruba Danışma Konseyi'ne gönderilecek. 4 Nisan tarihine kadar da yazılı görüş bildirebilecekler. Hükümet daha sonra Aruba'nın 21 üyeli yasama meclisine teklifin son halini göndermeden önce önerilen değişiklikleri revize ederek yasaya koyabilecek. Milletvekillerinin 3'te 2'sinin anayasa değişikliği yasasını onaylamak için oy kullanması gerekiyor. Peki ikinci ülke olacak dedik, hatırlamayanlar için söyleyelim. İlk ülke Ekvator'du. Ada ülkeleri, Karayip ada ülkeleri de özellikle İklim değişikliği karşısında en kırılgan bölgeler arasında yer alıyorlar. Doğal olarak da en hızlı aksiyonları oradan görüyoruz. Ancak zannetmeyelim ki bu sadece onların problemi, hepimizin ortak probleminden bahsediyoruz. Demişken, sera gazları dışında kalan ve kurum olarak da tanınan siyah karbon, karbondioksitten 1500 kat daha etkili bir ısınma faktörüne sahip ve özellikle evlerde kullanılan enerji nedeniyle ortaya çıkıyor ve Siyah karbonun gezegene maliyeti sera gazları kadar fazla. Bir değil, iki değil, beş değil yaptıklarımız, ettiklerimiz diyelim. Siyah karbon ya da bilinen adıyla kurum, atmosferdeki varlığıyla küresel ısınmaya katkıda bulunan ve iklim krizini derinleştiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. İnce bir partikül, PM2,5'un bir bileşeni olarak tanınan siyah karbon, genellikle hava kirliliği ve küresel ısınmanın kritik bir kaynağı olarak kabul ediliyor. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Burcu Onat, siyah karbonun karbondioksit veya metan gibi bilinen gazlardan farklı olarak yeryüzünde metrekare başına ortalama 0,6 watt ilave ısınmaya neden olan bir bileşen olduğunu ifade etmiş. Bu alanda da pek çok uyarıyı önümüzdeki dönemde de göreceğiz diyerek bir başka haberimize geçelim. Yine iklimle ilgili bir haber. Sadece iklimle değil aslında yaşamımızla ilgili diyelim. Çünkü ambalaj sektörü hem iklim krizinin önemli katalizörlerinden biri hem de gıda güvenliğinin önemli açıklarından biri. Gıda ambalajlarında 68 farklı sonsuz kimyasal tehlikesi. İsviçre'nin Gıda Ambalaj Forumu Vakfı tarafından yapılan yeni bir araştırma, dünya genelinde kullanılan gıda ambalajlarında sonsuz kimyasallar olarak da bilinen 68 ayrı PFAS türünün bulunduğunu ortaya çıkardı. Ne demektir PFAS diye kısaltılan bu madde? Per ve polifluor, işte geldik. Polifluoralkil. Evet, PFAS diye kısaltmaya devam edelim sevgili dinleyenler en iyisi. Bunlar sonsuz kimyasallar olarak da biliniyorlar ve uzun yıllardır özellikle yapışmaz mutfak gereçlerinde, suyu iten giysilerde, lekeyi reddeden kumaşlarda, güzellik ürünlerinde ve yangın söndürme köpüklerinde kullanılıyorlar. Ancak en yaygın kullanım alanlarından biri de gıda ambalajları. Araştırmaya göre insan eliyle üretilen bu kimyasal bileşiklerin sayısı 12 bini aşıyor ve hem çevreye hem insan sağlığına zararlılar. Araştırmanın bulguları gıda ambalajlarındaki bilinen PFAS maddeleri üzerinde yapılan derlemeler sonucunda elde edilmiş. Araştırma ekibi bu ambalajlardaki maddeleri incelemek için ToxPI adlı bir analiz yöntemini kullanmışlar ve hakikaten ihtiyacımız olandan, bize iyi gelecek olandan, sağlığımıza yararlı diyebileceğimizden çok çok çok çok çok daha fazla bir bulgu var ortada. Kısacası PCB'lerden konuşuyorduk, DDT'lerden konuşuyorduk. Şimdi de PFAS'lardan konuşuyor olacağız ambalaj sektöründe. Bugün 26 Mart, 4 gün önce 22 Mart Dünya Su Günü'nü idrak ettik. Sadece suyumuz değil, geleceğimiz de tehlikede dedi Birleşmiş Milletler ve barış için su temasıyla kutladı bu seneki Dünya Su Günü'nü. Bugün en değerli varlığımız olan suyun üzerine gölge düşmüş durumda, ancak uygun politikalar izlenerek, israfın önüne geçilerek su stresi ve baskısını daha az hissetmekte bir seçim demişler. Dünya Su Günü, dünyada giderek büyüyen temiz suya erişememe sorununa dikkat çekmek ve içilebilir su varlıklarının korunmasını ve artırılmasını teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Ancak dünyanın su varlıkları açısından durum pek parlak da değil. Yeryüzünde 1 milyar 338 milyon kilometre küp hacminde su olduğu hesaplanıyor. Bunun %96,5'u okyanuslar ve denizlerde, canlıların sağlıklı ve ekonomik bir biçimde kullanamayacağı tuzlu su şeklinde. İçilebilecek nitelikteki suya sahip buzullar 24 milyon kilometre küpü ve yeraltı suları da 12 milyon 870 bin kilometre küpü kaplıyor. İnsanların evde, tarımsal ve sanayi üretiminde güvenle tüketebilecekleri su varlıkları ise dünyadaki toplam su varlıklarının ancak %2,5'u. Ve biz bu %2,5'u nasıl dağıtıyoruz, nerelerde kullanıyoruz? Ev tüketimi ve içme suyu olarak mı, yoksa daha çok sanayiye ve farklı sektörlere mi veriyoruz? Bunlar tartışma konuları. Ama hatırlatalım, su varlığımız tehlike altında ve hepimizin geleceği için bu varlıkların hem korunması hem de daha doğru bir şekilde paylaştırılmasına ihtiyacımız var. Su demişken öte yandan kuraklık meselesini de konuşuyoruz. İklim kriziyle birlikte şiddeti ve sayısı da artan kuraklıklarla karşı karşıyayız. Zaten gıda enflasyonundan da görebiliyoruz bunu. Birleşmiş Milletler Dünya Su Günü ile birlikte aynı zamanda bir Dünya Su Kalkınma raporu yayınladı. Ve bu raporda da kuraklığın yoksul ve kırsal bölgeleri etkilediği süreçte kız çocuklarının ve kadınların mağduriyette ön safta yer alacağını ortaya koydu. Her zamanki gibi her krizde olduğu gibi. Ülkelere su varlıkları üzerindeki çatışmaları çözmeleri için yaptığı çağrıda kuraklık yoksul ve kırsal bölgeleri vurduğunda ilk zarar görenlerin kadınlar ve kız çocukları olduğunu ve dünya genelindeki su stratejilerinin bunu yansıtması gerektiğini bildirdi Birleşmiş Milletler. Raporda Türkiye'nin de yüksek su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığı belirtildi. Asya ve Pasifik bölgesi içerisinde değerlendirilen Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Ermenistan, Kırgızistan, Nepal ve Özbekistan'ın da su stresi çeken ülkeler arasında yer aldığı bildirildi. Dünya Su Kalkınma Raporu unwater.org adresinden raporun kendisine ulaşabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyecek ama hepimizin önlem almasını gerektiren pek çok veri var raporda. Daha çok haberimiz ve raporumuz vardı ancak maalesef süremizin sonuna geldik. 95.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le beraberdiniz. Haftaya sevgili program ortağım Rauf ve farklı konuklarımızla sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.